Birinci ayrım. Bu kitap Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios, eserin adı Sicilyalı, yazarı Mario Puzo, özgün adı The Sicilian, çevirmeni Yeşim Öz Kardeşler Şallı, türü roman. 1001 Kitap Yayınları, 2. basım Ocak 2009. ISBN numarası 978-975-8992-21-8. Bu kitap 413 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 15 Temmuz 2018. Arka kapak. Bir Mario Puzo klasiği. Sicilyalı Mario Puzo'nun eserleri içinde bir köşe taşıdır. Bu kitapta cinayetin, adaletin ve ihanetin romantik ve unutulmaz öyküsünü bulacaksınız. Michael Corleone'nin Sicilya'daki sürgün hayatı sona ermek üzeredir. Fakat babasının talimatlarına göre Salvatore Giuliano adlı genç adamı da eğer bulabilirse yanında götürecektir. Bu vahşi ve yabancı topraklarda ihanetlerin ortasında Michael onu saran entrikalar labirentinde yolunu bulmaya çalışırken Giuliano da kendini Sicilya mafyasının Capo di Capi'si yani babaların babası Don Croce ile son bir savaşa hazırlamaktadır. Akıcı, heyecanlı, destansı bir aksiyon. Mario Puzo'nun yetenekli ellerinde okur mafyanın korkunç büyüsünü tekrar fark ediyor. Time. Günümüzün miti babada yaratılan modern çağın karakterlerinden bile daha çekici. New York Daily News. Mario Puzo kimdir? 1920 yılında doğan Mario Puzo, İtalya'nın Napoli şehrinden ABD'ye göç etmiş, son derece yoksul bir ailenin çocuğudur. 1953 yılında yazdığı ilk kitabı Dark Arena 1953, Karanlık Arena 1001 Kitap Yayınları 2005 ve diğer kitaplarının okunmaması, hedeflediği parayı kazandırmaması Puzo'nun canını sıksa da asla yılmaz. Sonunda çocukluğunu geçirdiği bölgedeki gözlemleri, gazetecilik yaparken ilgilendiği mafya organizasyonları hakkındaki bilgilerle birleşince ortaya çıkan eserle The Godfather, Baba, 100 yılın başarısını yakalar. 1969 yılında satışa çıkan kitap tam 68 hafta satış listelerinde kalır. Dünya çapında 20 milyondan fazla satılır. Bir Sicilya Destanı. Uzun bir aradan sonra yazdığı ve büyük yankı uyandıracak olan Sicilyalı adlı romanı 1984 yılında yayınlanır. Kitap satışa çıktığı günden itibaren büyük bir satış başarısı yakalar ve uzunca bir süre The New York Times bestseller listesinde kalır. Sicilyalı eleştirmenler tarafından olağanüstü beğeni kazanarak Puzo'nun eserleri arasında bir köşe taşı olarak gösterilir. Mario Puzo 2 Temmuz 1999 yılında hayata veda eder. Puzo'nun yaşamı boyunca üzerinde araştırmalar yaptığı ve tarihteki ilk mafya ailesi olarak nitelediği Borgia ailesini anlattığı eseri The Family yani Aile 1001 Kitap Yayınları 2005 ise ölümünden sonra 2002 yılında yayımlanmıştır. Puzo Aile adlı kitabı için şöyle demiştir. Papa 6. Alexander Rodrigo Borgia ve ailesinin araştırılmasına bir ömür harcadım. 50 yıldır bu kitabı yazıyorum. Diğer bütün kitaplarımı ise aralarda yazdım. Aile benim en önemli eserimdir. Birinci kitap Michael Corleone 1950. Birinci bölüm. Michael Corleone Palermo'da uzun tahta bir iskele üzerinde durmuş, Amerika'ya gitmek üzere okyanusa doğru yelken açan büyük gemiyi izliyordu. Bu gemiye binmiş olması gerekiyordu fakat babasından yeni talimatlar gelmişti. Burada geçirdiği yıllarda onu koruyan ve şimdi de bu iskeleye getiren küçük balıkçı teknesindeki adamlarına el salladı. Bu balıkçı teknesi okyanus gemisinin arkasında annesinin peşindeki bir ördek yavrusu gibi ilerliyordu. İçinde kendisine el sallayan adamlarını artık göremeyecekti. İskele diğer gemilerin yüklerini boşaltarak kamyonlara yükleyen kasketli, bol pantolonlu işçilerin koşuşturmalarıyla capcanlıydı. İtalyan'dan çok araba benzeyen küçük sırım gibi adamlardı. Giydikleri şapkaların kenarı yüzlerini örtüyordu. Aralarından bazıları burada Sicilya'da adlandırıldığı gibi Capo di Capi, babaların babası Don Croce Malo ile karşılaşmadan önce bir zarar görmemesini sağlamakla görevli yeni korumaları olabilirdi. Gazeteler ve dış dünya onları mafya diye adlandırırdı. Fakat Sicilya'da sıradan yurttaşların ağzından mafya kelimesi asla çıkmazdı. Don Croce Malo'yu asla Capo di Capi olarak da adlandırmazlardı. O yalnızca iyi adamdı. Sicilya'daki 2 yıllık sürgün yaşamında Michael, Don Croce hakkında birçok hikaye duymuştu. Bazıları öylesine inanılmazdı ki, insanı neredeyse böyle bir adamın varlığından bile kuşkulandırıyordu. Fakat babasından gelen talimatlar açıktı. Don Croce ile tam da bugün öğle yemeği yemesini emrediyordu. Ve ikisi Sicilya'dan ülkenin en büyük eşkıyası Salvatore Giuliano'nun kaçışını ayarlayacaklardı. Michael Corleone Sicilya'dan Giuliano olmadan ayrılamazdı. Rıhtımın sonunda 50 metreden uzak olmayan bir mesafede büyük koyu renk bir araba dar sokakta park etmişti. Önünde 3 adam duruyordu. Karanlık dikdörtgen silüetleri güneşten altın bir duvar gibi düşen ışığın göz kamaştırıcı etkisini kesiyordu. Michael onlara doğru yürüdü. Bir an durakladı ve bir sigara yakarak şehre şöyle bir baktı. Palermo sönmüş bir yanardağın oluşturduğu çanağın eteğine yuvalanmıştı. 3 tarafı dağlarla çevriliydi ve Akdeniz'in göz kamaştırıcı mavisine kaçış 4. taraftandı. Şehir öğle güneşinin Sicilya'ya özgü altın ışınları altında parıldıyordu. Kırmızı ışının damarları Sicilya topraklarında yüzyıllardır dökülen kanları yansıtıyor gibi toprağa vuruyordu. Altın ışınlar Yunan tapınaklarının mermer sütunlarını, Müslüman minarelerini, İspanyol katedrallerinin girift cephelerini, antik Norman kalelerinin yamaçlarını yıkıyordu. Bunların hepsi İsa'nın doğuşundan önce başlayarak Sicilya'yı yöneten farklı ve acımasız orduların mirasıydı. Kale duvarlarının ötesinde koni şekilli dağlar, hafifçe kadınsı Palermo şehrini kucaklamış gibiydi. Şehrin üstünde sayısız minik kırmızı şahin göz kamaştıran mavi gökyüzü boyunca dönüp durmaktaydı. Michael kendisini rıhtımın sonunda bekleyen 3 adama doğru yürüdü. Vücut hatları siyah dikdörtgenler oluşturuyordu. Attığı her adımla onları daha net görebiliyordu. Selamlarken hareketleri onu kuşatacak şekilde birbirlerinden uzaklaşıyor gibi göründü. Bu adamlardan 3'ü Michael'ın öyküsünü biliyordu. Amerika'daki büyük ünü Sicilya'ya kadar yayılan Baba Don Corleone'nin en genç oğluydu. Corleone İmparatorluğu'nun düşmanlarından birini infaz ederken New York şehrinin üst düzey bir polis şefini öldürmüştü. Bu cinayetlerden dolayı burada Sicilya'da saklanıyordu, sürgündeydi ve neyse ki sonunda sorunlar halledilmişti. Yerini almak Corleone ailesinin başına geçmek için ana vatanına dönmek üzere yola çıkmaya hazırdı. Adamlar Michael'ı incelediler. Hızlı ve rahat hareketleri, ihtiyatlı tavırları, yüzünün bir yanındaki çöküntü, ıstıraplara ve tehlikelere maruz kaldığı izlenimi veriyordu. Saygıdeğer biri olduğu açıktı. Michael rıhtımdan inerken onu ilk selamlayan adam bir papazdı. Tombul, cübbeli, başı yağlı bir şapka ile taçlandırılmıştı. Beyaz papaz yakası kırmızı Sicilya tozu ile kirlenmişti, yüzü etliydi. Bu Don Croce'nin kardeşi Peder Beniamino Malo'ydu. Çekingen ve dini bütün bir hali vardı. Fakat kendini ünlü akrabasına adamıştı. Ve şeytanın kendisine bu kadar yakın olması onu hiç ürkütmemişti. Kötü niyetliler onun Don Croce'ye günah çıkartma hücresindeki sırları söylediğini bile fısıldıyordu. Peder Beniamino Michael'ın elini sıkarken gergin şekilde gülümsedi. Fakat Michael'ın arkadaşça sırıtması onu rahatlatmıştı. Ünlü bir katil için pek alışılmadık bir ifadesi vardı. İkinci adam bu kadar içten değildi fakat yeterince nazikti. Bu Sicilya'nın güvenliğinden sorumlu polis şefi dedektif Federico Velardi'ydi. Üç adam arasında yüzünde memnuniyet gülümsemesi olmayan tek kişiydi. İnce yapılıydı ve memur maaşı alan biri için çok güzel giyinmişti. Soğuk mavi gözleri uzun süre önceki Norman istilacılarından kalma genetik özelliklerdi. Dedektif Velardi'nin üst düzey polis şeflerini öldüren Amerikalıyı sevmemesi doğaldı. Şansını Sicilya'da da deneyebilirdi. Velardi ile Michael'ın el sıkışması kılıçların dokunuşu gibiydi. Üç adam daha uzun ve daha iriydi. Diğer ikisinin yanında dev gibi görünüyordu. Michael'ın elini kavrayarak kendi elinin içine hapsetti. Sonra kendine doğru çekerek şefkatle kucakladı. ''Kuzen Michael'' dedi, ''Palermo'ya hoş geldin.'' Geri çekildi ve Michael'a sevgi dolu fakat ihtiyatlı gözlerle baktı. ''Ben Stefan Andolini. Baban ve ben Corleone'de birlikte büyüdük. Seni Amerika'da en son gördüğümde daha çocuktun. Beni hatırlıyor musun?'' Michael ilginç şekilde onu hatırladı. Stefan Andolini kızıl saçlı ender Sicilyalılardandı. Bu onun için sorun yaratıyordu. Sicilyalılar Judas'ın kızıl saçlı olduğuna inanırdı. Yüzü kolayca unutulmazdı. Ağzı kocaman ve çarpıktı. Kalın dudakları kanlı et parçaları gibiydi. Burun delikleri kıllı ve gözleri derin yuvalarında kocamandı. Gülümsemesine rağmen yüzü korkulu rüyalar görmenize yol açardı. Michael papazla bağlantıyı hemen anladı. Fakat müfettiş Velardi sürpriz olmuştu. Andolini bir akraba sorumluluğuyla Michael'a dedektifin resmi hüviyetini dikkatle açıkladı. Michael temkinliydi. Adamın burada ne işi vardı? Velardi Salvatore Giuliano'nun en amansız takipçisi olarak ünlenmişti. Ve dedektifle Stefan Andolini'nin birbirlerinden hoşlanmadıkları açıktı. Davranışlarına birazdan yapacakları ölümüne düelloya hazırlanan iki adamın resmi nezaketi hakimdi. Şoför onlara kapıyı açtı. Peder Beniamino ve Stefan Andolini saygılı bir dokunuşla Michael'a arka koltukta yer gösterdiler. Peder Beniamino ortaya geçerken Hristiyan tevazusu ile Michael'ın cam kenarında oturmasında ısrar etti. Palermo'nun güzelliklerini görmeliydi. Andolini de koltuğun diğer tarafına yerleşti. Dedektif sürücünün yanına oturmuştu bile. Michael, dedektif Velardi'nin kapı kolunu çabucak açabilecek şekilde tuttuğunu fark etti. Michael'ın aklından bir an Peder Beniamino'nun kolay hedef olmamak için ortada oturmak istemiş olabileceği geçti. Araba büyük bir siyah ejderha gibi Palermo caddelerinde yavaşça ilerledi. Bu caddelerde Kuzeybatı Afrikalı Müslümanlarınkine benzer zarif evler, büyük Yunan tarzı sütunlara sahip kamu binaları ve İspanyol katedralleri yükseliyordu. Evler mavi, beyaz ve sarı renklere boyanmıştı. Hepsi de yukarıda ayrı bir yol gibi uzanan çiçekli balkonlara sahipti. İtalyan ulusal polisi karabinieri ekipleri olmasa hoş bir manzara olabilirdi. Ancak polisler tüfekleri hazır vaziyette devriye geziyorlardı ve daha da fazlası yukarıda balkonlardaydı. Bindikleri arabanın dev cüssesi etraftaki diğer araçları, özellikle de köylerden taze ürün taşıyan katırların çektiği yük arabalarını olduğundan çok daha küçük gösteriyordu. Bu arabaların her yanı tekerleklere varıncaya kadar neşeli, canlı renklere boyanmıştı. Birçok yük arabasının dışa bakan yüzünde miğferli şövalyeleri ve taşlı kralları gösteren Sicilya folklorunun antik kahramanları Şarleman ve Roland efsanelerinden dramatik sahnelerin bulunduğu duvar resimleri vardı. Fakat bazı yük arabalarında moleskin pantolonlu, kolsuz beyaz gömlekli, belinde ve omzundaki silahlarla yakışıklı bir delikanlı figürünün altında çiziktirilen yazılar Michael'ın dikkatini çekti. Bunlar kırmızı harflerle yazılmış Giuliano ismiyle sona eriyordu. Sicilya'daki sürgünü sırasında Michael, Salvatore Giuliano hakkında çok şey duymuştu. Adı her zaman gazetelerdeydi. İnsanlar her yerde ondan söz ederdi. Michael'ın karısı Apollonia bile Sicilya'daki hemen hemen bütün çocuklar ve gençler gibi Giuliano'nun emniyeti için her gece dua ettiğini itiraf etmişti. Kendilerinden biriydi. Her zaman olmayı hayal ettikleri biriydi. Ona hayranlık duyuyorlardı. Giuliano 20'lerinde büyük komutan ilan edildi. Çünkü ona karşı gönderilen Carabinieri ordularına karşı büyük bir savaş vermişti. Yakışıklı ve cömertti. Suç yoluyla kazandıklarının çoğunu yoksullara dağıtmıştı. Erdemliydi ve adamlarının kadınlara ya da din adamlarına dokunmalarına asla izin vermemişti. Bir muhbiri ya da haini infaz ederken her zaman son duasını etmesini ve ruhunu temizlemesi için zaman verirdi. Michael'ın bütün bildiği bunlardı. Caddeden saptılar ve bir evin üstünde yer alan siyah yazılı kocaman poster Michael'ın gözüne takıldı. En üst satırda Giuliano kelimesini görecek zamanı olmuştu. Peder Beniamino cama yaslanarak Giuliano'nun ilanlarından biri, her şeye rağmen Palermo'yu geceleri kontrol ediyor dedi. Ne diyor diye sordu Michael. Palermo halkına tramvayları yeniden kullanmaları için izin veriyor dedi Peder Beniamino. İzin mi veriyor diye sordu Michael gülümseyerek. Bir eşkıyanın izni öyle mi? Arabanın diğer tarafında Stefan Andolini güldü. Carabinieri tramvayları çalıştırır. Giuliano da onları havaya uçurur. Fakat önce halkı onlara binmemeleri için uyarmıştı. Şimdi artık onları uçurmayacağının sözünü veriyor. Michael yavan bir sesle sordu. Neden Giuliano polis dolu bir tramvayı havaya uçurdu? Müfettiş Velardi başını çevirdi, mavi gözlerini Michael'a dikmişti. Çünkü Roma aptalca bir davranışla onun babasını ve annesini bilinen bir suçluyla kendi oğulları ile ilişki kurdukları için tutukladı. Faşist yasa Cumhuriyet tarafından asla yürürlükten kaldırılmadı dedi. Peder Beniamino gösterişsiz bir gururla konuştu. Kardeşim Don Croce onların serbest bırakılmasını sağladı. Evet kardeşim Roma'ya çok kızmıştı. Michael düşünüyordu. Don Croce Roma'ya kızmış mıydı? Mafyada Pezzo Novante olmak dışında kimdi bu Don Croce? Araba uzun blok şeklinde gül renkli bir binanın önünde durdu. Mavi minareler her köşeyi taçlandırmıştı. Girişten önce sıra dışı yeşil çizgili geniş bir sundurma üzerindeki Umberto Oteli yazısının altında yine göz kamaştırıcı, altın düğmeli üniformalarıyla iki görevli bulunuyordu. Fakat bu ihtişam Michael'ı şaşırtmamıştı. Dikkatli gözleri otelin önündeki caddeyi resmetmişti. İkişerli grup olarak yürüyen demir korkuluklara dayanan en azından 10 koruma fark etmişti. Adamlar görevlerini gizlemiyorlardı. Açık düğmeli ceketlere üstlerindeki silahları açığa vuruyordu. Arabadan çıktığında tabut için ölçüsü alınırcasına onu dikkatle inceleyerek Michael'ın yolunu bir an için kesen iki tanesi puro içiyordu. Dedektif Velardi ve diğerlerini görmezden gelmişlerdi. Grup otele girerken bekçiler girişi arkalarından kapadılar. Lobide 4 koruma daha belirdi ve uzun koridor boyunca onlara eşlik etti. Bütün bu adamlar kraliyet uşaklarının kibirli görünüşlerine sahiplerdi. Koridor iki kanatlı büyük meşe kapı tarafından kesiliyordu. Yüksek taht benzeri bir koltukta oturan adam ayağa kalktı ve kapının kilidini bronz bir anahtarla açtı. Başını eğerek Peder Beniamino'ya manalı şekilde gülümsedi, o da aynı şekilde karşılık verdi. Kapılar görkemli bir süite açılıyordu. Açık duran iki kanatlı camlı kapı, arkasındaki limon ağaçları kokusunun geldiği derin bir bahçeyi ortaya çıkartmıştı. Girerlerken süitin içindeki iki adam Michael'ın dikkatini çekmişti. Don Croce'nin neden bu kadar sıkı şekilde korunduğunu merak etti. Öyle ya, Giuliano'nun arkadaşıydı. Roma'da Adalet Bakanı'nın sırdaşıydı. Ve bu yüzden Palermo şehrini dolduran polislerden, yani karabinierilerden bile güvendeydi. O halde kim ya da neydi büyük Don'u bu kadar korkutan, düşmanı kimdi? Suite'in oturma odasındaki mobilya orijinal olarak bir İtalyan sarayı için tasarlanmıştı. Kocaman koltuklar, kanepeler, küçük gemiler kadar uzun ve genişti. Ağır ve büyük mermer masalar müzelerden çalınmışa benziyordu. Onları selamlamak üzere bahçeden içeri şimdi giren adamı uygun şekilde çerçeveliyorlardı. Kolları Michael Corleone'yi kucaklamak üzere uzandı. Ayakta duran Don Croce'nin genişliği neredeyse boyu kadardı. Kalın gri saçları bir zencininki kadar kıvırcıktı, dikkatle tıraş olmuştu ve başı bir aslanınki gibi heybetliydi. Gözleri kertenkele gibi koyuydu ve etli yanaklarının üstüne kuru üzüm tanelerini andırır şekilde gömülmüşlerdi. Yanakları sol tarafı düz şekilde tasarlanmış, diğeri fazla etle buruşmuş iki maun tabla yandırıyordu. Ağzı şaşırtıcı şekilde nazikti ve üstünde ince bir bıyık yer alıyordu. Yüzünü bir arada tutan kalın burnu imparatorumsu bir havaya sahipti. Sergilediği bu imparator başının altında ise görünüşü tümüyle köylüydü. Kocaman biçimsiz pantolonu orta kısmını sarıyordu ve kirli beyaz enli askılar ile tutturulmuştu. Geniş gömleği beyazdı, yeni yıkanmış fakat ütülenmemişti. Kravat takmamış, ceket giymemişti ve ayakları mermer döşemenin üstünde çıplaktı. Birinci ayının sonu, sayfa 14.